Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Aban 1404 ve Miladi Takvimle 31 Ekim 2025 Cuma. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağım. Ardından Bin Çehre Bir Tarih Podcast'i, İman Nuru, Düzenli Hayat ve Aile Ocağı Aşk Yuvası'nı dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İran Dışişleri Bakanı, Amerika'nın dünyanın en tehlikeli nükleer yayılma kaynağı olduğunu söyledi. İran ve Umman arasında 11. Stratejik İstişare Komitesi toplandı. Hindistan'dan Çabahar Limanı için 6 aylık yaptırım muafiyeti onayı geldi. İran ve Yemenli diplomatlar Yemen barış yol haritasını görüştü. Ve Gazze Savaşı'nda 10 binden fazla İsrail askeri öldü veya yaralandı. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Perşembe akşamı Amerika Başkanı Donald Trump'ın nükleer silah denemelerine yeniden başlama talimatına tepki göstererek Amerika'nın dünyadaki en tehlikeli nükleer yayılma unsuru olduğunu vurguladı. Seyyid Abbas Irakçı attığı bir tweette şu ifadeleri kullandı. Savunma Bakanlığı adını Savaş Bakanlığı'na çeviren nükleer silahlı zorba yeniden atom bombası denemelerine başlıyor. Irakçı sözlerine şöyle devam etti. Aynı zorba İran'ın barışçıl nükleer programını tehlikeli gösteriyor ve denetim altındaki nükleer tesislerimize daha fazla saldırı tehdidinde bulunuyor. Tüm bu eylemler uluslararası hukukun açık ihlalidir. Irakçı nükleer denemeleri yeniden başlanmasını geriye dönük ve sorumsuz bir adım olarak nitelendirdi ve bunun uluslararası barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı. Son olarak şunları söyledi. Dünya, Amerika'yı bu gibi şiddet silahlarının yayılmasını normalleştirdiği için ortak bir sesle sorumlu tutmalıdır. İran İslam Cumhuriyeti ile Umman arasında 11. Stratejik İstişare Komitesi toplantısı Perşembe günü Maskat'ta gerçekleştirildi. Toplantı İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahterevanchi ve Umman Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Şeyh Halife bin Ali El Harisi'nin başkanlığında yapıldı. Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki başlıca işbirlikleri ile İranlı ve Ummanlı vatandaşlara ilişkin konular ele alındı. Taraflar İran Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda gerçekleştirdiği Maskat ziyaretini çok önemli ve başarılı olarak değerlendirdi ve İran ile Umman Sultanlığı arasındaki ortak işbirliğini güçlendirmek amacıyla imzalanan belgelerin takibinin önemine vurgu yaptı. Toplantıya ayrıca İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Fars Körfezi Bölgesi Genel Müdürü Muhammed Ali Bek, İran'ın Umman Büyükelçisi Musa Ferhang ve iki taraftan çeşitli yetkililer katıldı. Görüşmede son siyasi ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra iki ülkenin ortak ilgi alanındaki diğer konular hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada Amerika'nın yaptırımlarının Yeni Delhi'nin İran'daki Çabahar Limanı'ndaki faaliyetlerini kapsamayacağını duyurdu. Bakanlık, Amerika'nın Hindistan'a bu limandaki faaliyetler için 6 aylık bir yaptırım muafiyeti tanıdığını doğruladı. Hindistan hükümeti geçen yıl İran ile 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma kapsamında devlet şirketi India Ports Global Limited, Çabahar'a 370 milyon dolarlık yatırım yapmayı taahhüt etti. Daha önce de Yeni Delhi'nin bu muafiyetinin uzatılması için girişimlerde bulunulduğu bildirilmişti. Hindistan, stratejik açıdan büyük öneme sahip olan Şehit Beheşti terminalini işletiyor. Afganistan'da İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde yer alan Çabahar Limanı'na büyük önem veriyor. Çünkü bu liman kara ile çevrili Afganistan'a Pakistan topraklarından geçmeden doğrudan denize ve ötesine erişim imkanı sağlıyor. Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması Hindistan ile Amerika arasında büyük bir ticaret anlaşmasının sonuçlandırılması için yürütülen yoğun müzakereler sırasında yayınlandı. İranlı ve Rus diplomatlar Perşembe günü gerçekleştirdikleri görüşmede Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin başbakanlarının Moskova'daki yaklaşan zirvesiyle ilgili hazırlıkları ve planlamayı ele aldı. İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya Devlet Başkanı'nın Şanghay İşbirliği Örgütü özel temsilcisi Bahtiyar Hekimov ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin Şanghay çerçevesindeki programlar ve faaliyetler kapsamında canlı bir şekilde sürdüğünü belirtti ve Rusya'nın İran'ın bu örgütteki girişimlerini ilerletme konusundaki olumlu yaklaşımına teşekkür ederim dedi. Görüşmede ayrıca Şanghay örgütü ve bağlı yapılar kapsamında yürütülen programların ve etkinliklerin son durumu değerlendirildi. Özellikle İran ve Rusya'da düzenlenen faaliyetler öne çıkarıldı ve taraflar bu etkinliklerde karşılıklı ve aktif katılımın önemini vurguladı. Şanghay'a üye, gözlemci ve diyalog ortağı ülkelerin başbakanlarının yıllık zirvesi 17-18 Kasım tarihlerinde Moskova'da gerçekleştirilecektir. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin sözcüsü ve müzakere heyeti başkanı Muhammed Abdüsselam, Perşembe günü Maskat'ta İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahterevançi ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahterevançi görüşmede Yemen'in güçlü ve mazlum halkının Filistin halkına gösterdiği onurlu destekten övgüyle söz etti ve Siyonist rejimin yasa dışı ve saldırgan eylemlerine karşı sergiledikleri eşsiz direnişi tarihi ve onurlu olarak nitelendirdi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdüsselam ise görüşmede Yemen'deki son saha gelişmeleri hakkında bilgi verdi, halkın ulusal birlik ve dayanışmasına vurgu yaptı ve İran'ın Yemen halkı ve hükümetine yönelik siyasi ve manevi desteği için teşekkür etti. Taraflar ayrıca Yemen barış yol haritasının nasıl uygulanacağına dair çeşitli taraflarla yapılan görüşmeler ve son siyasi gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Yemen Ensarullah Hareketi'nin siyasi büro üyesi Muhammed El Ferah, Cuma günü yaptığı açıklamada İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'a hitaben şöyle dedi. İki yıl boyunca askeri hedeflerinizin hiçbirini gerçekleştiremediniz. El Ferah, Kats'ın Ensarullah'a ağır bedel ödetme tehdidine karşılık olarak şu ifadeyi kullandı. Bir suçlunun Yemen'i tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Ardından Kats'a hitaben şöyle konuştu. Siz askeri hedeflerinizin hiçbirini gerçekleştiremediniz ve İsrail'in tutumu sarsıldı. Anlatınız da dünya karşısında çelişkili hale geldi. Ensarullah'ın siyasi büro üyesi ayrıca şunları söyledi. İki yıl boyunca yürüttüğünüz saldırganlıkla elinizde Amerika ve Batı'nın tüm istihbarat aygıtları olmasına rağmen Gazze'de kuşatma altında bulunan esirlerinizi zorla geri getirmeyi bile başaramadınız. Siyonist Haaretz gazetesi Cuma günü yayımladığı bir raporda Gazze savaşı boyunca 10 binden fazla İsrail askerinin öldüğü veya yaralandığını bildirdi. İsrail Ordu Radyosu da yayımladığı bir raporda şu bilgileri verdi. Ekim 2023'te başlayan Gazze Savaşı'ndan bu yana en az 1152 İsrail askeri öldü. Bunların yaklaşık %42'si 21 yaşın altındaydı. Aynı kaynağa göre bu süre zarfında 6000'den fazla İsrail askeri de yaralandı ve bunların çoğu ciddi fiziksel ya da psikolojik travmalar yaşadı. Raporda ayrıca şu ifadeye yer verildi. Bu rakamlar çatışmaların şiddetini ve İsrail ordusunun Gazze'de Hamas'ı yok etme hedefiyle başlattığı savaşta verdiği yüksek kayıpları ortaya koyuyor. Haber kaynakları, Cuma günü İsrail rejimine ait bir insansız hava aracının Güney Lübnan'da bir motosikleti hedef aldığını bildirdi. Kaynaklara göre saldırı Lübnan'ın güneyindeki Kunin kasabasında gerçekleşti ve şu ana kadar alınan haberlere göre 2 kişi yaralandı. Motosikletin üzerindeki kişilerin kimliği henüz açıklanmadı. Lübnan Sağlık Bakanlığı da Cuma sabahı yaptığı açıklamada İsrail rejiminin Nabatiye bölgesindeki Haruf kasabasına düzenlediği saldırıda 4 sivilin yaralandığını duyurdu. İsrail rejimi 1 Ekim 2024'te Lübnan'a yönelik saldırılarına başlamış ve 2 ay sonra Amerika'nın arabuluculuğuyla bir ateşkes anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşmaya göre İsrail askerinin 60 gün içinde Güney Lübnan'dan çekilmesi gerekiyordu. Zorunlu askerlik uygulamasına karşı çıkan Haredi Yahudiler, Perşembe günü Tel Aviv ve işgal altındaki Kudüs'te geniş çaplı protesto gösterileri düzenledi. Haberlere göre bu gösterilere yaklaşık 200 bin kişi katıldı. Protestolar, Haredi gençlerinin orduya teslim edilmek üzere gözaltına alınmasına tepki olarak gerçekleşti. Ve Buckingham Sarayı, Epstein skandalının son yansımaları kapsamında Cuma günü yaptığı açıklamada kralın kardeşi, Andrew'nun artık Andrew Mountbatten Windsor adıyla anılacağını ve hiçbir kraliyet unvanını kullanma hakkına sahip olmadığını duyurdu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Trump'ın barış planının komikliği ile ilgili. Amerika'nın barış yanlısı olduğunu iddia etmesi özellikle Trump döneminde açık bir çelişkiden başka bir şey değildir. Amerika Başkanı Donald Trump son konuşmalarında defalarca Batı Asya'yı savaş ve güvensizlikten kurtarmak ve bölgede kalıcı bir barış sağlamak istediğini dile getirmiştir. Ancak bu iddia Washington'un dış politikasında bir değişimden çok Amerika'nın imajını yeniden inşa etme ve bölgede yeni çıkarlar elde etme çabasıdır. Çünkü bu bölgedeki istikrarsızlığın başlıca nedeni bizzat Amerika'nın kendisidir. Trump'ın vaat ettiği barış, adaletin sağlanması ya da güç dengesi anlamına gelmemekte. Aksine Amerika'nın iradesini bölge halklarına dayatma girişimi olarak görülmektedir. 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Amerika'nın dış politikası caydırıcı olmaktan çıkıp doğrudan askeri müdahaleye yönelmiştir. Washington, terörle mücadele sloganıyla bölgede geniş çaplı bir varlık oluşturmuştur. 2001'de Afganistan'a ve 2003'te Irak'a yapılan askeri müdahaleler bu politikanın iki temel ayağını oluşturmuştur. Görünüşte terörü yok etmek ve demokrasiyi yaymak amacıyla yapılan bu müdahaleler, gerçekte devlet kurumlarının çökmesine, toplumsal yapıların dağılmasına ve güç boşluklarının oluşmasına neden olmuş, bu da radikal akımların gelişmesi için uygun bir zemin yaratmıştır. Trump şu anda kendini bir kurtarıcı gibi sunarak Büyük Orta Doğu barışından söz ediyor. Ancak onun söylem ve davranışlarının daha yakından incelenmesi, bu iddianın aslında daha diplomatik bir görünümle sürdürülen müdahaleci politikaların devamı olduğunu gösteriyor. Mevcut krizleri kullanarak Amerika'nın jeopolitik konumunu yeniden inşa etmeye çalışıyor ve arabuluculuk söylemiyle Amerikan emperyalizmine yeni bir yüz kazandırmak istiyor. Gerçekte Trump'un öngördüğü barış adaletsiz bir barıştır. Arap ülkeleri ile İsrail rejimi arasındaki ilişkileri normalleştirmek istiyor. Oysa Filistin halkı hala kuşatma altında ve Gazze yıkım içindedir. Trump'ın zaman zaman İsrail rejiminin bazı eylemlerine karşı çıkması da Filistinlilere duyduğu bir merhametten değil, bölgedeki düzeni tehdit edebilecek aşırı davranışları kontrol etme arzusudur.
İran Radyo Podcast. Binçehre bir tarihte diğer İranlılarla birlikte üniversitelerde, hastanelerde, stüdyolarda ve kütüphanelerde bilim ve kültürün sınırlarını zorlayan İranlı aydınlara bakıyoruz. Sülük yazımı ve çeviriden matematiğe, tıptan İranoloji araştırmalarına kadar İran'ın sosyal ve kültürel bağlamının din veya geçmişe bakılmaksızın çeşitli yeteneklerin gelişmesini nasıl olanak sağladığını gösteren hikayeler duyacaksınız. İran tarih boyunca bilim, araştırma ve sanata yeşerme fırsatı veren bir ülke olarak bilinmiştir. Zengin kültürü ve verimli tarihiyle bu topraklar, bilim, araştırma, sanat ve kültür alanlarında yeteneklerin ortaya çıkması için bir ortam sağlamıştır. İster çoğunluk toplumundan, ister dini ve etnik azınlıklardan olsun, İranlılar ilerleme ve inovasyon yolunda birlikte ilerleyebilmiş ve yaratıcılık ile düşüncenin sınırlarını genişletebilmişlerdir. Bu özel fırsat belirli bir grupla sınırlı değil, İran Yahudileri gibi azınlıklar da çeşitli bilim, sanat, edebiyat ve araştırma alanlarında parlamışlardır. Bu bireylerin çeşitli alanlardaki varlığı, gerçek ilerlemenin işbirliği, karşılıklı saygı ve farklı yeteneklerin kullanılmasının ürünü olduğunu göstermektedir. Bilgi ve yaratıcılığı kabul edip destekleyen İran, din veya etnik kökene bakılmaksızın herkesin fikirlerini ve geleneklerini hayata geçirebileceği bir ortam sağlamıştır. Evet, zengin kültürü ve verimli tarihiyle İran, yeteneklerin yalnızca bilim ve araştırma alanlarında değil, aynı zamanda sanat, edebiyat ve kültür alanlarında da ortaya çıkması için bir ortam sağlamıştır. Bu platform, farklı etnik kökenler ve dinler arasında kültürel ve bilimsel etkileşim ve alışveriş fırsatı sunmuş ve ilerleme ve yenilginin sınır tanımadığını ve her zaman işbirliği ve farklılıklara saygının ürünü olduğunu göstermiştir. Binçehre Bir Tarih Podcast'ının bu bölümünde bilim, kültür, sanat ve araştırma alanlarında önemli rol oynamış ve bu çok yönlü toplumun yetenek ve kapasitelerinin açık bir örneğini sergilemiş ünlü İranlı Yahudilerin ve Kıpti Hristiyanların yaşamlarını ve başarılarını incelemeyi amaçlıyoruz. Bu şahsiyetlerin başarı, çaba ve yaratıcılık öykülerini incelerken bize katının ve İran'ın yeteneklerin gelişmesi için nasıl elverişli bir ortam sağladığını keşfedin. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Binçehre Bir Tarih Podcast'ının bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizi bazı önemli çağdaş İranlı Yahudiler, şahsiyetlerle tanıştıracağız. İran tarihi boyunca dini ve etnik azınlıklar bu toprakların sosyal ve kültürel alanlarda aktif olmakta kalmamış, aynı zamanda bilim ve araştırma alanlarında da önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bu nedenle İranlı Yahudi sanatçı ve aydınlardan bahsettiğimizde akla birçok isim gelir. Bunların en çağdaşlarından biri de iki dilli İran sözcükçülüğünün babasıdır. Evet, bu bölümün geri akalarında İran kültürü ve edebiyatına büyük katkılarda bulunmuş Vade Fars ve İbrani dil ve kültür severlerinin zihninde hala parlayan bir isimden bahsetmek istiyoruz. 1887 yılında Tahran'da doğan Süleyman Hayyim, daha sonra iki dilli İran sözcükçülüğünün babası unvanını alan kişidir. Sadece bir sözlükçü değil, aynı zamanda bir çevirmen, yazar ve şairdi. Eserleri Farsça ve İbranice arasında dilsel köprüler kurmuş ve İran kültürünün zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. Hayyim, 15 Şubat 1970 tarihinde aynı şehirde 82 yaşında vefat edene kadar Tahran'daki verimli yaşamını sürdürdü. Bugün eserlerine yakından baktığımızda hem İran Yahudi toplumu hem de tüm Farsça konuşan halk için dil ve edebiyatın kaydedilmesi ve korumasına yaptığı katkının eşsiz olduğunu görüyoruz. Süleyman Hayyim'in en önemli eserleri arasında Küçük Çağdaş İngilizce Farsça sözlük yer almaktadır. Bu sözlük yalnızca öğrenciler ve İngilizceye ilgi duyanlar için faydalı olmakla kalmamış, aynı zamanda İranlı Farsça konuşanların günlük İngiliz diline ve deyimlerine aşina olmalarına da yardımcı olmuştur. Ayrıca İbranice ve Farsça metinlerin çevirisinde de yoğun çalışmalar yapmış. Hayyim, kalemiyle iki kültür arasında bir köprü kurmayı da başarmıştır. Bu köprü yalnızca kendi döneminde değil, gelecek nesillere de fayda sağlamıştır. Edebiyat ve kültürün din ve etnik sınırları aşabileceğine ve dil ve bilgi aracılığıyla insanları birbirine yakınlaştırabileceğine de göstermiştir. Bugün Süleyman Hayyim'in eserlerine göz attığımızda tüm çabasını sabır ve özen ile kültür ve dili kaydetmeye ve korumaya adadığını görüyoruz. Adı İran kültür ve edebiyat tarihinde sonsuza dek ölümsüz kalacak ve anısı bilgi ve kültürü korumak ve yaymakla ilgilenen herkese ilham verecektir. Matematik ve eğitim alanlarında İran bilim camiası üzerinde derin bir etkisi olan bir diğer önemli İranlı Yahudi şahsiyet olan İshak Ferahmand, İran'ın önde gelen Yahudi simalarından biridir. İshak Ferahmand, 1933 yılında Kermanşah'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kermanşah'taki Allianz Okulları ve Şahpur Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1951 yılında üniversiteye girdi ve matematik ve psikoloji alanlarında iki lisans derecesi aldı. Öğrenimi sırasında çeşitli okullarda matematik dersleri veren Ferahmand, matematik öğretmeni ve profesör olarak tanındı. Ayrıca İslami Şura Meclisi'nin ilk döneminde İran Yahudilerini temsilen seçildi ve bu sıfat da Yahudi cemaati adına çeşitli sosyal ve kültürel konularda yer aldı. İshak Ferahmand, İran bilim camiası üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Matematik alanındaki uzmanlığı ve özverisiyle İran Yahudi cemaatinin bilimsel ve eğitim seviyesinin iyileştirmesinde de etkili bir rol oynadı. Farklı nesillere öğretim ve eğitim vererek Yahudi öğrenciler arasında matematik bilgisinin yayılmasına yardımcı oldu. Ayrıca İran İslami Şura Meclisi'ninki varlığı Yahudi cemaatinin ülkenin ulusal ve sosyal meselelerine aktif kalımını göstermektedir. İshak Farahman dini azınlıkların İran'ın bilimsel ve sosyal ilerlemesindeki çabalarının, bağlarının ve katılımının bir semboludur. Bilimsel ve sosyal faaliyetleriyle yetenek ve etkinin belirli bir din veya etnik kökenle sınırlı olmadığını ve her bireyin çaba ve azim ile toplumun gelişiminde rol oynayabileceğini göstermiştir. Manuşehir Elyas'ı İran Yahudi cemaatinde bilimsel ve sosyal alanlarda etkili olmuş bir diğer önemli isimdir. İran Yahudi cemaatinden bir iç hastalıkları uzmanı ve sosyal aktivisti Dr. Manuşehir Elyas'ı 1941 yılında Sarandaj şehrinde Yahudi bir ailede doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sarandaj'da tamamladıktan sonra Tahran'a göç etti ve Tahran Üniversitesi'nde tıp okudu. Mezun olduktan sonra Tahran'da iç hastalıkları uzmanı olarak çalıştı. Doktor Elyas'ı tıbbi faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve siyasi alanda da aktifti. 1996-2000 yılları arasında İran İslam Şura Meclisi'nin 5. döneminde İran Yahudi cemaatinin temsilcisi olarak seçildi ve bu sıfatla Yahudi cemaati adına çeşitli sosyal ve kültürel konularda aktif rol oynadı. Ayrıca 1985-1988 yılları arasında Tahran Yahudi Derneği'nin yönetim kurulu başkanlığını yaptı ve bu süre zarfında İran Yahudi cemaatinin sosyal ve kültürel statüsünü iyileştirmek için büyük çaba sarf etti. Dr. Manuşehir Elyas'ı Dr. Ruhullah Sepir yönetiminde İran'daki Yahudiler için ilk devlet hastanesi olarak kurulan Dr. Sepir Hastanesi'nde de çalıştı. Bu hastane din veya etnik köken gözetmeksizin toplumun farklı kesimlerine sağlık ve tıbbi hizmet sunmak amacı ile kurulmuştu ve Doktor Elyas'ı o dönemde bu merkezde tıbbi hizmetler sunmuştur. Doktor Manuşehir Elyas'ı bilimsel, sosyal ve siyasi faaliyetleriyle İran'daki Yahudi cemaatinin statüsünün iyileştirmesinde önemli bir rol oynamıştır. Çabaları ve azmi ile dini azınlıkların da ülkenin ilerlemesine ve kalkınmasına aktif olarak katılabileceğini göstermiştir. Yahudi cemaatinden bir diğer İranlı aydın ise yazar, çevirmen ve gazeteci Rebi Moşfek Hamedani'dir. Rebi Moşfek Hamedani, Hicri Şems'i 1291 yılında Hamedan'da Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası Davud Cohen, çocuklarını yetiştirirken bilgi edinmeyi büyük önem veren eğitimli ve çalışkan bir tacirdi. Moşfek, ilk öğrenimini Alyans Hemedan okulunda tamamlamış ve Fransızcayı da akıcı bir şekilde konuşmuştur. Moşfek Hemedani, yüksek eğitim okulundan mezun olduktan sonra yazar ve çevirmen olarak çalışmıştır. Pars Haber Ajansı'nın eski başkanı ve kardeşlerinin yardımıyla kurduğu Safi Ali Şah Yayın Evi'nin kurucularından biriydi. Bu yayın evi İran'da edebi ve kültürel eserlerin yayınlanmasında da önemli bir rol oynamıştır. Moşfek Hemedani'nin edebi, felsefi, psikolojik ve sosyoloji konularda yaklaşık 35 çevirisi bulunmaktadır. Öne çıkan eserler arasında Lev Tolstoy'un Anna Karina, Fyodor Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler ve Budala, Irving Stone'un Edebi Eş ve Antonin François Pervis'in Manon Lescaut romanlarından çevirilere yer almaktadır. Moşfek Hemedani, kültürel edebi ve sosyal faaliyetleriyle İran toplumunun kültürel seviyesinin yükselmesinde önemli bir rol oynamıştır. Çalışmaları ile klasik dünya edebiyatının İran'da yayılmasına katkıda bulunmuş ve önde gelen İranlı çevirmenlerden biri olarak adını da duyurmuştur. Ve 2 Ekim 2009 tarihinde de vefat etmiştir. İran'ın çağdaş tarihinde bilimsel ve araştırma alanında ilerleme fırsatları yalnızca erkeklerle sınırlı kalmamıştır. İranlı Yahudi kadınlar da çeşitli bilimsel, kültürel ve araştırma alanlarında erkeklerle birlikte yol alabilmiştir. Bu kadınlar çabaları ve azimleriyle tıp, eğitim, temel bilimler ve entelektüel sanatlar alanlarında parlamış ve İran Yahudi toplumunun kapasitesini ve yeteneğini açıkça ortaya koymuşlardır. Bilimsel ve araştırma ortamlarındaki varlıkları İran'ın doğru koşulları sağlayarak cinsiyet veya dini geçmişine bakılmaksızın her bireyin gelişme fırsatına sahip olduğu bir ortam yaratmayı başardığını da gösteriyor. İranlı Yahudi yazar, çevirmen ve araştırmacı Şirin Doğd Dakikyan, Hicri Şems'i Esven 1336 tarihinde Tahran'da doğmuştur. Dinda bir Yahudi ailesinde dünya gelmiştir. Babası Abdullah Dakikyan uzun yıllar İttihat okullarını yönetmiş Yahudi toplumunun kültürel bir şahsiyetidir. Şirin Doğd Dakikyan ilk öğrenimini Allianz İlkokulu'nda, orta öğrenimini ise Mercan ve İttifak liselerinde tamamladı. Daha sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Tahran'daki Milli Üniversitesi'nin şimdiki adıyla Şehit Beheşti Üniversitesi Fen Fakültesine girdi. 1979 yılında kimya bölümünden mezun oldu. Gençlik döneminden itibaren yazmaya ilgi duydu ve İngilizce ve Fransızca'ya da aşina olduktan sonra dünyaca ünlü yazarların edebi eserlerini çevirip araştırmaya başladı. 1978 yılında öğrenciyken ilk çevirisini Nil Yayın Evi tarafından Rusya Tarihi isimli bir kitap olarak yayınladı. Ardından Temmuz gazetesinin editörü Perviz Yeşayai onu birlikte çalışmaya davet etti. Şirin Doğd 5 yıl boyunca yayın kurulu üyesi olarak Nuşin takma adıyla makalelerini yayınladı. İran Yahudi Öğrenciler Örgütü'nün ilk 3 aylık dergisinin kurucularından biri olan Şirin Doğd Dakikyan, kültürel faaliyetler alanında kapsamlı çalışmalara başladı. Şirin Doğd Dakikyan çeviri ve araştırma alanlarında çok sayıda eser yayımladı. Çeviri eserlerinden bazıları şunlardır. Roland Barthes'in Sıfır Seviye yazımı, Roland Barthes'in Eleştiri ve Gerçeği, Roland Barthes'in Mit, Bugünü ve Toni Morrison'un Sevgilisi. Bu eserler Farsça dahil olmak üzere çeşitli dillere çevrilmiş olup edebiyat ve felsefe ile ilgilenenlerin erişimine de açıktır. Şirin Doğd Dakikyan eserlerinde Doğu ve Batı arasındaki kültürel farklılıkları ele almış ve özellikle İran kökenlerine odaklanmıştır. Lucas Goldman, Benjamin ve Adorno gibi filozofların eserlerini inceleyerek entelektüel dünyasını şekillendirmiştir. Kökenleriyle bağlantı olarak İran dünyası ve Doğu ile Batı arasındaki kültürel farklılıklar üzerine düşünmüştür. Hayatı boyunca eserleri ve faaliyetleriyle çeşitli kültürel ve bilimsel alanlarda derin bir etki bırakmıştır. Nahid Pirnazer, İranoloji ve İran Yahudilerinin kültürü ve tarihi alanında tanınmış bir araştırmacı, profesör ve yazardır. Bu alana olan ilgisi onu bu toplumun çeşitli kültürel ve tarihsel boyutlarını coşku ile incelemeye yöneltmiştir. Ayrıca bu çaba ve araştırmalarının sonuçlarını kitaplar ve bilimsel makaleler şeklinde paylaşmıştır. Saygın Amerikan üniversitelerinde ders vererek bu alanda yeni bir araştırmacı neslinin oluşumuna ve yetişmesine katkıda bulunmuştur. Doktor Nahid Pirnazer, İran Yahudi kültürü ve tarihi alanında doktora derecesine sahiptir. Bu alandaki uzmanlığı özellikle Fars Yahudi edebiyatı tarihini incelemesi, İran Yahudilerinin kültürel kesesinin uluslararası bilim çevrelerinde duyulmasını da sağlamıştır. Eserleri İran araştırmalarında önemli ve güvenilir bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Doktor Pirnazer bu alanlardaki bilgiyi pekiştirmek ve genişletmek için her zaman gayretle çalışmış ve Fars Yahudi edebiyatı ile ilgili eserlerin tanıtımı, toplanması ve korunmasında etkili bir rol oynamıştır. Los Angeles'te Fars Yahudi arşivleri ve el yazmaları evinin kurulması bu alandaki araştırmacıları ve öğrencileri desteklemede önemli bir adımdır. Bu alanda çeşitli dersler vermiş, deneyimlerini ve bilgilerini yeni nesillere aktarmıştır. Doktor Nahit Pirnazaren, kitapları yalnızca Farsça makalelerle sınırlı değildir. Uluslararası dergilerde yayınlanmış İngilizce makaleleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları yukarıda listelenmiştir ve bazıları Yahudi Fars edebiyatında kuru şahsiyetini de incelemektedir. Diyarname yayınları da Dr. Pirnazar ve bu alandaki diğer araştırmacıların eserlerini yayımlayarak İran edebiyatı ve kültürünün bu alanının tanıtılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmuş ve İranoloji araştırmalarının teşvik edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Arkadaşlar, bu bölüm İran toplumunun önde gelen isimlerinin yaşamları ve başarılarının gözden geçirmesiyle sona erdi. Bu bölümün sonunda İran'ın her zaman Yahudiler gibi azınlıklar da dahil olmak üzere tüm vatandaşlarına bilimsel ve kültürel gelişim ve refah fırsatları sunan bir ülke olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Bugün hayatlarını ve eserlerini öğrendiğimiz şahsiyetler bu gerçeğin açık örnekleridir. Çabaları, bilimleri ve sanatları ve araştırmaları ile yalnızca İran'ın kültürel mirasını zenginleştirmekle kalmazken, aynı zamanda yetenek ve yaratıcılığın sınır veya din tanımadığını da gösteren erkekler de bakanlar da vardır. İran her zaman bir bilim ve sanat eşiği olmuştur ve dini azınlıklar da bu bağlamda kaderlerini tanıtmanın yanı sıra İran toplumunun ilerlemesine de büyük katkılarda bulunmuşlardır. Rebi Moşvek Hamedane ve Nahid Pirnazer'den Şirindok Dakikyan ve Manuşer Elyasi gibi sanatçılara kadar hepsi bu gerçeğin kanıtıdır. Tüm bu hikayelere net bir mesajı vardır. Zengin tarihi ve kültürü ile İran toprakları, ister çoğunluk, ister azınlık, ister erkek, ister kadın olsun, tüm yeteneklerin gelişmesi için her zaman uygun bir platform olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Herkes bilim ve sanat yolunda iz bırakabilir ve adını tarihe yazdırabilir. Son olarak bu anlatıyı dinlenmeye değer bulduysanız, Binçehre Bir Tarihi takip etmenizi, arkadaşlarınızla paylaşmanızı ve görüşlerinizi bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Sonraki programlarda her biri İran kültür ve tarihi bulmacasının bir parçasını tamamlayan diğer isimlere de göz atacağız. Sizlerden ayrılmadan evvel podcastlerimizle ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatıyoruz. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir sonraki sefere kadar hepiniz Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru. Thank you.
Muhterem dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıdığımız İman Nuri isimli sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena Guralska şöyle diyor: İslam yeni yaşamın başlangıcıdır. Sanki yeniden doğmuş gibi olursun. Yeni ve taze, beyaz bir sayfa gibi. Daha iyi olmak için çaba harcayabilirsin. Senin için iyi işler belirlenmiş ve kötü işlerden uzak durmalısın. Ben şehadetleri dile getirdim ve Müslüman oldum.
Çeşitli dinlere ve düşüncelere mensup olan insanların İslam dinine artan ilgisi yeni ve takdire şayan bir gelişmedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de son ilahi dinin yaygınlaşmasını müjdelemiştir. Örneğin Tevbe suresinin 33. ayetinde şöyle okumaktayız: O Allah, müşrikler hoşlanmasalar da kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak diniyle gönderendir. Aslında bu müjde ta Asr-ı Saadet'te Hicaz Yarımadası'nda ve başka diyarlarda birçok insanın İslam dinine benimsenmesiyle gerçekleşti ve halen de devam ediyor. Zira İslam dini insanın aklı ve fıtratıyla uyumludur. Günümüzde İslam dinine benimseyenlerin arasında kadınlar erkekleri sollamıştır. Nitekim son dönemde İslam dinine yönelen insanların daha büyük bir bölümünü kadınlar oluşturuyor. İslam dinini seçerek Müslüman olan bu kadınlardan biri de Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena Guralska'dır.
Marzena Guralska'da birçok Polonyalı gibi Hristiyan bir ailede dünyaya geldi. Marzena ergenlik çağında şimdiki Hristiyanlığın Hazreti İsa adına sunduğu öğretilerden uzaklaşarak bu öğretiler hakkında kuşkuya kapılmaya başladı. Marzena içinde birçok meraklı ve hakikat peşinde olan Hristiyan gibi teslis inancı ve Hazreti Mesih'in Tanrı olduğuna inanmak mantıksız geliyordu. Bayan Marzena bu soru işaretleriyle uğraştığı bir sırada Müslüman bir erkekle evlenmesi önünde hakikate doğru bir kapıyı açtı. İlginçtir ki Bayan Marzena'nın Müslüman eşi hiçbir zaman onu Müslüman olmaya zorlamadı ve eşinden bizzat bu inancın üzerinde araştırma yapmasını ve daha sonra karar vermesini istedi.
Marzena bu konuda şöyle diyor: Ne zaman eşime ve Müslüman oluşumun sebebini düşünecek olursam, eşimin ne kadar sabırlı olduğu bana çok ilginç geliyor. Eşim asla beni İslam dinine benimsemeye zorlamadı. Eşim bana kitap, film ve CD getiriyordu. Bazen de inançla ilgili bazı konuların hakkında benimle konuşuyordu. Fakat hiçbir zaman sözlerinde bir zorlama hissetmedim. Ben sırf kendi kararımla ve %100 kendi inancımla Müslüman oldum. Ne zaman kocamın sabırlı davranışını düşünecek olursam, Allah'a onun yıllarca çabası ve bana yardımcı olması yüzünden onun için bereket talep ediyorum. Eşim gerçekten sabırlı biriydi.
Marzena Guralska İslam dini hakkında araştırmalarını sürdürdü. Ta ki sonunda bu büyük semavi dinin hakkaniyetini anladı. Marzena'nın İslam dinini benimseme gerekçesi de ilginçtir. Marzena şöyle anlatıyor: Bir gün uykudan uyandım ve önceki günlerde yaptığım araştırmalara göre acaba Müslüman olmalı mıyım yoksa olmamalı mıyım diye düşünüyordum. Kendi kendime eğer başıma bir şey gelirse ve yarın ve hatta bugün ölecek olursam dünyadan Müslüman olarak ayrılmalıyım diyordum.
Böylece Bayan Marzena İslam'ın nurani yoluna adım atmayı geciktirmenin caiz olmadığını düşünerek Müslüman oldu. Marzena haklı olarak İslam dinini benimsemeyi yeniden doğuş olarak tanımlıyor ve bu durumu büyük bir şevk ile şöyle anlatıyor. İslam yeni yaşamım başlangıcıdır. Sanki yeniden doğmuş gibi olursun. Yeni ve taze beyaz bir sayfa gibi. Daha iyi olmak için çaba harcayabilirsin. Senin için iyi işler belirlenmiş ve kötü işlerden uzak durmalısın. Ben şehadetleri dile getirdim ve Müslüman oldum. Ben aylarca bir yerden bir başka yere gidiyordum. Bu zevk anlatılır gibi değil. Ben Müslüman olmuş ve İslam dinini bilinçli olarak benimsemiştim.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberinin büyük mucizesidir. Bu semavi kitabın amacı insanları kemal ve saadete doğru hidayet erdirmektir. Kur'an-ı Kerim bu hedefini gerçekleştirmek için bilimsel örnekler vermek gibi çeşitli yöntemleri kullanmış ve böylece hakikat peşinde olanlara mucizelerini göstermiştir. Nitekim birçok insan Kur'an-ı Kerim'in bu kesin ve harikulade bilimsel konularından etkilenerek Müslüman olmuştur. Bayan Goralska da bu konuda şöyle diyor. Benim için güzel ve ilginç olan şey, benim için ve hatta gayrimüslimler için Kur'an-ı Kerim'de yer alan bilimdi. Ben her şeye inanabilirdim. Ancak siz Kur'an-ı Kerim'de her türlü bilimi bulabilirsiniz. Ve ilginçtir ki bu hakikatlerden bazıları ancak modern bilim ve teknoloji ile yeni yeni keşfedilmektedir. Oysa Kur'an-ı Kerim nazil olduğu dönemde şimdiki bilimsel araçlar ve imkanlar yoktu. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in Yüce Allah tarafından nazil olan kitap olduğunun işaretleridir.
Müslüman olmak isteyen kadınlar için İslam dininde kadınların konumu önemli bir konudur. Kadınlar özellikle Batı dünyasında kadınların içinde bulundukları uygunsuz durumdan kurtulmak için bir yol peşindedir. Batı dünyasında kadınlara erkeklerin zevk alma aracı şeklinde bakılması ve kadının insani kerametinin unutulması batılı kadınları boşluğa ve kimliklerine yitirme noktasına sürüklemiştir. Öte yandan Batı dünyasında kadınları erkeklere karşı korumak için feminizm hareketi şekillendi fakat bu da pek başarılı olamadı ve gerçek amacından saptırıldı.
İslam dininde kadınların konumu hakkında araştırma yapan kadınlar, bu semavi dinin toplumda kadına ve insani boyutuna ne kadar önem verdiğini ve kadınlarda toplumda onların dış görünüşünün ve güzelliğinin kötüye kullanılmamasını sağlayacakları şekilde hareket etmelerini tavsiye ettiğini öğreniyor. Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena da İslam dininin bu ilerici öğretisi hakkında şöyle diyor. İslam'da kadınların konumu hakkında araştırma yaptığımda baktım ki kadının cazibesi ve önemi kişiliğinden kaynaklanıyor. Kadının asıl bilgisi ve maharetleri önemli. Yoksa nasıl göründükleri veya ne giydikleri önemli değil. Sizi güzelleştiren asıl şey iç güzelliğidir. Ben buna özgürlük diyorum. Çünkü artık başka biri olmak zorunda değilim. Ya da saatlerce mağazalarda çeşitli elbiseleri aramam gerekmiyor. Sanki her gün düğüne gidiyormuş gibi. Benim başkalarının gözünde nasıl gözüktüğüm asla önemli değil.
Hakikat peşinde olan insanlar için Müslüman olduktan sonra gündeme gelen soru, ibadet ve dua için hangi yöntemi kullanmaları gerektiğidir. Bir başka ifadeyle, onlar çeşitli İslami mezheplerle karşı karşıyadır. Bu mezhepler birçok konuda ortak oldukları halde bazı farklılıkları vardır. Bayan Marzena böyle bir seçimle karşı karşıyaydı ve bu alanda araştırma yapmaya başladı. Marzena şöyle diyor, İslam hakkında araştırmalarıma başladığımda genel bir sorun vardı. O da şu ki İslam hakikati nedir? Aslında sadece Müslüman olmayı düşünüyordum o kadar. Hangi mezhebi izleme konusunda hiçbir özel fikrim yoktu. Ben herhangi bir kişi veya özel bir tarikat üzerinden Müslüman olmamıştım. Ve daha çok kitaplar ve internet siteleri üzerinden İslam'la genel anlamda tanışmıştım. Eşim de beni belli bir mezhebi veya tarikat izlemem konusunda zorlamadı. Eşim çeşitli mezhepler hakkında benle konuşuyordu ve şu mezhep Sünni veya bu mezhep Şia ve Ehl-i Beyt mezhebi diyordu ve seçimin bana ait olduğunu söylüyordu. Eşim, sen kendin Müslüman olmaya karar verdin. O zaman bunlardan hangisi daha anlamlı ve daha makul ise kabul et. Başkaları hangi mezhebi seçtikleri veya hangi mezhep daha yaygın olduğuna göre seçim yapma, diyordu. Eşim kalbin hangisi doğru diyorsa o mezhebi seç, diyordu. Ben de çeşitli mezhepleri araştırdım ve sonunda Ehl-i Beyt mektebini seçtim ve Şii oldum.
Marzena Goralska'nın Şii mezhebini seçmesinin önemli nedenlerinden biri, İslam peygamberinin veda haccından dönüşü sırasında Gadir-i Hum'da Müslümanlara hitaben buyurduğu ünlü vecizesiydi. Marzena şöyle diyor: İslam peygamberinden bir hadiste şöyle deniliyor: ben sizin aranızda iki değerli şeyi bırakıyorum. Bu iki şeye sarıldığınız sürece asla sapmazsınız. Bunlar Kur'an-ı Kerim ve ıtretimdir. Allah Resulü bu hadiste ve diğer birçok hadiste insanlara Ehl-i Beyt'ini izlemeyi tavsiye etmiş ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ı da halife olarak ilan etmiştir.
Böylece Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena, Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt'in yol gösteren talimiyle yeni bir yaşama başladı ve böylece dünya ahiret saadete kavuşmayı güvence altına aldı.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tarın Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bugünkü bölümde beslenmenin iyi yaşama sanatındaki rolünü ele almak istiyoruz. Beslenmenin sağlığa olan doğrudan etkisi geçmişten beri bilinmektedir. İnsanoğlu geçen yüzyıllardan beri tecrübeleri ve denemeleriyle sağlıklı beslenmenin daha sağlıklı ve uzun bir yaşama sebebiyet vereceğini anlamıştır.
Kimi zamanlar yaşamımızda küçük ve kimi zamanlarda da büyük değişiklikler yaparak daha iyi bir hayat yaşayabiliriz. Değişim ise olumlu bir gelişme olarak büyük çaba ve azme ihtiyaç duyar. Olumlu değişimler zihinde yer alan fidanlar gibidirler. Meyve vermeye başladıkları zaman etkilerini kişinin hayatında göstermeye çalışırlar. Hastalık, depresyon veya kötümserlik yüzünden değişimi imkansız olarak görürsek hayatımızdaki ümidi de kaybederiz. Allah'a ümit edip kendi yetenekleri ve elindekilere güvenen birisi yeni bir başlangıcı deneyebilir. Ümitsizlik büyük bir engel sayılır. İslam dini de ümitsizliği büyük bir günah olarak saymıştır.
Şimdi büyük bir ümit ile hayatınızda olumlu değişimlere imza atmanızın zamanı gelmiştir. Daha iyi bir yaşam için sağlıklı olmak en önemli bileşenlerdendir. Sağlıklı bir insan sonsuz bir nimete sahip olmasına karşın bu nimete dikkatsiz olabilir. Sağlıklı bir insan çalışmak ve çaba göstermek için hazırlıklı bir vücuda sahip olup bu konuya önem vermek zorundadır. Geçen bölümlerde kişisel hijyen ve onun insanoğlunun hayatındaki önemiyle ilgili konuşmuştuk. Sohbetimizin devamında beslenmenin hayatımızdaki eşsiz konumuna değinmek istiyoruz.
Canlının vücudu doğal olarak hayatta kalmak ve sağlıklı yaşamak için yemeğe ve gıdaya ihtiyaç duyar. Gıda hissi yendikten sonra sindirilmenin ardından vücutta ısı ve enerji üreten herhangi bir sıvı veya katı maddedir. Sağlıklı bir gıda veya yemek bozulmuş dokuları onarıp yeni hücrelerin eski ve ölü hücrelerin yerine geçmesine neden olur. Her insan aldığı günlük besin maddesinden enerji elde ediyor. Genel olarak vücudun enerjisinin %50 ile 60'ı karbonhidratlardan, %15'i proteinlerden, geri kalan %35 ila 45'i de yağlardan elde edilir. Hayatta kalmak ve sağlıklı olmak, sağlıklı beslenmek ile doğrudan ilişkilidir. Bu yüzden beslenmemize büyük değer verip özen göstermeliyiz.
Beslenmenin insanın sağlığında oynadığı rol eskiden beri bilinmektedir. İnsanoğlu yüzyıllardır tecrübeleri ve deneyleriyle sağlıklı ve uzun bir yaşamın sağlıklı beslenmeyle doğrudan ilişkili olduğunu anlamıştır. Çeşitli yemekler ve farklı besin maddelerinden yararlanma doğru beslenmenin temel ilkelerindendir. Yeterli ve tam bir şekilde beslenme, neşelenme ve sağlıklı olmaya yol açıp hastalıkları da azaltacaktır. Sağlıklı bir yemek veya besin maddesi vücudun ihtiyaç duyduğu gerekli enerji miktarını da sağlamasının yanı sıra insana çalışması, düşünmesi ve daha iyi yaşaması için fırsat tanır. Sağlıklı bir yemek insanın ruhunu ve psikolojisini de doğrudan etkileyip hayatı daha güzel, saadetli ve memnuniyet verici bir hale getirir. Ünlü bilim adamı Zekeriya Razi, hastalıkların tedavisinin ilk yöntemini hastaların beslenme tarzının değiştirilmesi veya uygun perhiz dönemine girmesi olarak belirlemişti.
Tahran Radyosu.
Sağlıklı bir yemek, vücudun ihtiyaç duyduğu maddeleri karşılayacak yemektir. Bunun için yemeklerin çeşitli olması gerek. İnsan tam sağlıklı olmak için tüm besin maddeleri gruplarına ihtiyaç duyar. Besin maddeleri ise 5 ana grupta tasnif edilebilir. Ekmek ve tahıl grubu, sebze grubu, meyve grubu, süt ve düşük yağlı ürünler, et ve et ürünleridir. Ekmek ve tahıl grubu ürünler, besin, fiberleri, yararlı karbonhidratlar, kimi B grubu vitaminleri, proteinler ve magnezyum içermektedir. Sebze grubunda ise farklı A ve C vitaminleri, potasyum gibi minerallerin yanı sıra büyük bir fiber ve su miktarı da yer almaktadır. Meyveler grubunda ise vitaminin C, A, besin fiberleri, mineraller ve su mevcuttur. Süt ve az yağlı ürünler grubunda ise kalsiyum, yüksek kaliteli protein, fosfor, B2 vitamini ve başka yararlı maddeler yer almaktadır. Et yerine geçen ürünler grubunda ise bol protein, demir, fosfor, B6 ve B12 vitamini, niyasin, çinko ve magnezyum vardır.
Beslenme uzmanlarının açısından ise önemli bir başka nokta da her öğünde en az 3 besin maddeleri grubundan alınmasıdır. Beslenme uzmanları ara öğün için ise meyveler ve ceviz, fıstık ve badem gibi çerez ve çekirdeklerin yenmesini tavsiye ediyorlar. Sağlıklı olmak için ayrıca günde belli miktarda sağlıklı içme suyunun tüketilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra özellikle tatlı ve gazlı kolalar gibi sentetik ve endüstriyel içeceklerden uzak durulması ciddi tavsiyeler arasında yer alıyor. Görüldüğü üzere yağlar, sade karbonhidratlar ve farklı tatlılar ana öğünlerde hiçbir yeri yoktur. Çünkü ürettikleri aşure enerjilerine karşın vücuda çok az miktarda mineraller ve vitaminleri taşıyorlar.
Toplumun tüm fertleri için özellikle onların yaş, cinsiyet, gelişim dönemi, ergenlik, gebelik, süt ve yaşlılık veya fizyolojik değişimleri oranına has, uygun ve farklı bir beslenme tarzı öngörülmelidir. Hasta olan insanlar ise beslenme uzmanları ve doktorlarına danışarak kendi hastalıklarına has beslenmeye yönelmelidirler. Böylece sağlıklarına tekrar kavuşmaları ihtimali yüksek olur. İranlı kimyager, filozof ve doktor Muhammed bin Zekeriya Razi, hastaların tedavisi için ilk olarak onların beslenme tarzlarının değişmesine vurgu yapmıştır. Bugün biz insanlar kendi zevk ve damak tadımıza uygun olarak yemeklerimizi seçip belki de sağlığımıza daha az önem veriyoruz. Bu etken ve diğer etkenler insanın ömrünün azalmasına neden olur.
Halihazırda farklı büyüklüklerdeki rengarenk pizzalar ve sandviçler, gazlı içecekler, çeşitli tatlılar ve çikolatalar görünüşteki güzellikleriyle günümüz insanının gönlünü çalmayı başarmıştır. Bu ürünler kolayca bulunmalarına karşın insan için de besin değeri taşımıyorlar. Bunların bolca tüketilmesi insanın sağlığını ciddi tehlikeler ile karşı karşıya bırakabilir. Yağ, tuz ve karbonhidratların fast food ürünlerinde ve kolalarda bol olmasından dolayı kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riski de artmıştır. Fast food ürünlerindeki yüksek sodyum oranı kişide ödem veya mide şişkinliğine yol açmaktadır.
Beslenme uzmanlarının belirttiğine göre yüksek sodyum oranı içeren beslenme tarzı, tansiyonu yüksek olan kişiler, diyabet, kalp ve damar sorunları yaşayan insanlar için ciddi tehlikeler doğuracaktır. Amerika Kalp Derneği ise yetişkinlerin günlük olarak 2300 mg'dan daha az miktarda sodyum kullanmaları gerektiğini tavsiye etmektedir. Bu yüzden bir tek öğünde bile gereken sodyumun yarısına kadarını sizin vücudunuza aşılayan fast food ürünleri bu açıdan tehlike yaratmaktadır. Bunların yanı sıra fast food ürünleri, kolalar ve tatlılar da şişmanlık, obezite, hamilelik sorunları ve depresyona da yol açabilir. Fast foodlar ile ilgili en acı gerçek şu ki, kısa bir sürede kişinin açlığını gidermesine rağmen uzun vadeli olarak kişinin sağlığına telafi edilemez zararlar vermesidir.
Sağlıklı ve dengeli beslenme insanın da sağlıklı olmasına yol açmasının yanı sıra onu ruhsal ve psikolojik anlamda da güçlendirir. Gerçekte insanın fiziksel ve ruhsal sağlığı beslenme şekline, besin maddelerinin kalitesine ve aldığı vitamin miktarına bağlıdır. Maalesef ruhsal ve psikolojik hastalıklar başka hastalıklar gibi hızlı bir şekilde teşhisinin yapılması mümkün değil. Yani bu hastalıkların belli belirtileri olmamasından dolayı bu hastalıklara tanı koymak çok zor. Ancak böyle bir hastanın yediği ve beslendiği maddelerin listesi ve beslenme adetleri belirlenip kimyasal tahlillerin yapılması sonucunda kişinin ruhi durumu da düzeltilebilir.
Örneğin ek miktarda alınan karbonhidrat ve tatlı miktarı tansiyonda şiddetli dalgalanmalara yol açıp kişinin ruhsal ve psikolojik durumunu da etkileyebilir. Doktorların bakış açısından tansiyonun alt üst olması depresyon, anksiyete ve şizofreni gibi hastalıkların oluşmasında önemli bir etki yapmaktadır. 2015 yılında yayımlanan araştırmaya göre yağlı ve bol karbonhidratlı bir şekilde beslenen deney farelerinin bilişsel performanslarının düştüğü anlatılmaktadır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre bu tür farelerin kısa süreli ve uzun süreli hafızaları zarar görüp yeni bilgiler ve sorunların çözümü ile sorumlu olan bilişsel yeteneklerin esnekliği ciddi derecede düşmüştür. Daha fazla karbonhidrat tüketen fare grubunun beyinlerinin bilişsel yetenekler açısından yaşadığı düşüş beslenmenin önemini açıkça gözler önüne sermektedir.
Biyobilimler uzmanı ve beyin ve sinir sistemleri hastalıkları uzmanı Kathy Mangusson bu konuyla ilgili Oregon Üniversitesi'nin web sitesinde şöyle bir yazı yayımladı. Yağ ve karbonhidratlar insan vücudunun sağlıklı bakterileri sistemini değiştirip ona zarar vermektedir.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere toplumun en küçük birimi ailedir. Aile insanların yaşam yeri, talim ve terbiye mekanı sayılır. Hatta tüm çalışan insanların davranışları aile kültürünün etkisi altında. Bu yüzden eğer aileler davranış modeli ve iktisadi işlere bakış açısında ilerleme kaydedecek olursa, bu ailelerin bulunduğu ülkelerde çalışma ve üretim kültürü gelişmiş olur. İşte bu yüzden tüm toplumlarda ister ilkel, ister gelişmekte ve ister gelişmiş olsun, aile toplumda üretimin ve ürün ve hizmetlerin sunumunda en önemli etkendir. Yine ailenin en önemli işlevlerinden biri neslin bekası anlamına gelen insan gücünü temin etmektir. Buna göre de ekonomistler aileyi toplumların iktisadi hayatının temeli olarak tanımlıyor.
Ancak aile ekonomisinden söz etmeden önce biraz ekonominin kendisiyle tanışmak ve ardından aile olan ilişkisinden söz etmek gerekir. Ekonomi tanımında her şeyden önce genellikle kıtlık ve insanın istekleri gibi iki önemli kavram gündeme gelir. Ürünler ve hizmetler insanların kendi ürettikleri ve kullanmak istedikleri isteklerdir. Öyle ki her birinin yokluğu insan yaşamını zor durumda bırakabilir. Ürün ve hizmetin üretiminde ise etkili olan etkenler yer ve doğal kaynaklar, insan gücü ve sermayedir. Bu etkenler bol değil, yani tabiri caizse kıttır. Öte yandan insanın istekleri de sınırsızdır ve bilim ve sanayi ilerledikçe de bu ihtiyaçlar ve istekler artmaktadır. Ekonomi bilimi ise gerçekte bize asgari kaynaklardan nasıl azami derecede yararlanmayı öğretir. Aile kurumu da sermaye ve insan gücü gibi üretimin iki temel unsuruna sahip olan bir kurum olarak gerçekte iktisadi bir birimdir ve aile ekonomisini de evin kaynaklarına çeki düzen verme ve yönetme biçimi şeklinde tanımlayabiliriz.
Evin kaynakları konusunda zaman, para, yaşam alanı ve evdeki diğer imkanlardan oluşan tam bir liste hazırlayabiliriz. Bu kaynaklar görece de farklı görünse de hepsinin ortak bir yönü var. O da kıt olmalıdır. Siz de mutlaka bazılarından keşke daha fazla zamanım olsaydı, keşke daha büyük evim olsaydı, keşke daha fazla param olsaydı ve bunun gibi cümleleri duymuşsunuzdur. Hatta yeterli maddi kaynaklara olan insanlar bile daha fazla kaynaklara sahip olmayı arzu ettiği biliniyor. Aile her zaman en iyi yemekleri tüketmek, en iyi giysileri giymek, en iyi evde yaşamak, sürekli seyahat etmek ister. Fakat kesin olan şu ki ailenin kaynakları ve bütçesi sınırlı ve bu durum çoğu ailelerin içinde genel bir meseledir. Bu yüzden aile sınırlı kaynakları yüzünden mecburen istekleri arasında bir seçim yapmak ve aile fertlerinin büyük bir bölümünü tatmin edecek kararlar almak zorunda ki buna ekonomi biliminde iddialık denir. Neler tüketmeliyiz, ne kadar tüketmeliyiz, nasıl tüketmeliyiz, kim çalışmalı, ne kadar çalışmalı, gelirinden nasıl azami derecede faydalanmalı, evde neleri üretmeli, hepsi her gün ailelerde gündeme gelen ve tartışılan konulardır ve ekonomik karar demek bu sorulara doğru cevap bulmak demektir. Bu yüzden seçim her ailenin ekonomisinin kalbidir diyebiliriz.
Aile ekonomisinden söz edildiğinde şunu da unutmamak gerekir ki bu tür ekonomiler sadece müreffeh ve zengin ailelerle sınırlı değildir. Ve bu bilim esasen gelir ve gideri arasında uyum sağlamayan yoksul ve az gelirli aileler için daha çok önemlidir. Aile ekonomisinde önemli bir nokta fazla gelirin illaki ailenin geçiminin iyileştiği anlamına gelmediğidir. Çünkü gelir artışı gider artışını da beraberinde getirir ve asıl burada giderleri yönetmek aile ekonomisini yönetenlerin marifetini ortaya koyar. Aileler bütçe yetersizliğiyle karşılaştıklarında hükümetler gibi ek bütçe talebinde bulunamaz ya da fazla masraflara harcanan giderleri kısıtlayamaz ve bu yüzden giderleri ta baştan iyi yönetmesi gerekir.
Aile ekonomisini eşsiz yapan bir konu da ailevi ve mesleki rollerin arasındaki iş bağlantıların varlığıdır. Buna karşın ailenin iktisadi faaliyetlerini sıradan bir eğlence konusu gibi görmemek gerekir. Bilakis bu konu üzerinde ciddiyetle durmak ve titiz planlama ile takip etmek şart. Bunun anlamı da şu ki ailenin tüm fertleri, ailenin iktisadi politikalarını hedeflerin doğrultusunda izlemeleri gerekir. Ailenin iktisadi yönetimi normal şartlarda her bir üyenin geliri ve giderlerine göre düzenlenmesi gerekiyor. Nitekim her ailede ebeveyn ayrı içinde duygusal, psikolojik ve sosyal yönetimi uygulanları da ailenin giderleri ve gelirle gider arasında denge sağlamak iyi bir yönetimi gerektiriyor. Ailevi hayatta bazen çeşitli kararlar almak gerekir. Buna göre ailenin bütçesine kalıcı yatırımlar sayılan beyaz eşya, konut ve araba gibi ürünlerde harcamak gerekiyor. Bu bütçeyi bir lokantaya gitmek gibi kalıcı olmayan alanlarda harcayabiliriz. Aynı konu evlat sayısı, eğitim ve sağlık hizmetlerinden niteliği ve niceliği konusunda geçerli. Yine aile içinde de sürekli evvela gelirle gider arasında bir denge kurulmasına göre seçim yapmalı ve ayrıca tercihler ve zevklerin farklılığı ve ailenin ve toplumun içinde hakim olan kültüre göre elde ettiğimizde yeniden değiştirilmesi için çaba harcayacağımız şekilde seçim yapmalıyız.
Aile ekonomisinde önemli rol ifa eden etkenlerden biri de zaman etkenidir. Bu önemli kaynağın kendine özgü özellikleri vardır ve bu özellikler onu başka kaynaklardan farklı kılar. Zira zaman sınırlı bir kaynaktır. Öyle ki ne depolanabilir ne de geri getirilebilir. Zamanın temposunu ne hızlandırabilir ne de yavaşlatabiliriz. Dolayısıyla bu kaynak elde edeceğimiz sonuca uygun bir şekilde sarf edilmelidir. İnsan sahip olduğu her şeye karşı sorumlu olduğu gibi zamana karşı da sorumludur. Zamana bu tarzda bir bakışla aile içinde zaman için plan yapmanın önemi daha iyi anlaşılır. Gerçekte aile içinde zamandan en iyi şekilde yararlanmak için plan yapmak, aile ekonomisinde planlama yapmanın ilk adımı sayılır.
Plansız aile kendi haline bırakılan bir kurum gibidir. Eğer ailenin reisi ailesi için belirlenen hedeflere ulaşmak için sahip olduğu imkanları ve kaynakları iyi tanımaz ve gereken planlamayı da yapmaz ise aileyi oluşturan bireylerin hedefleri hiçbir zaman gerçekleşmez. Bunun için en başta ailelerin temel hedeflerinin çerçevesi belirlenmeli. Bundan sonra da sıra esas hedeflere ulaşmak için belirlenen daha küçük hedeflere ulaşmayı amaçlayan programlara ve planlara gelir. Bu yüzden planlama işi kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere 3 ufka göre yapılması şart. Uzun vadeli planlamada aile servet, gelir ve zaman gibi sahip oldukları kaynakları gözeterek uzun vadeli hedeflerini belirlemesi gerekir.
Ailenin uzun vadeli planı doğrultusunda hazırlanan orta vadeli planlarda aile ihtiyaçlarını ve imkanlarını tespit ederek en iyi yöntemi seçmesi gerekir. Örneğin çocukların üniversiteye gitmeleri konusunda aile çocuklar için ilkokuldan lise sonuna kadar orta vadeli plan hazırlamalıdır. Böylece ailenin orta vadeli hedeflerine ulaşmak için bazı kısa vadeli planlar yapma ihtiyacı ortaya çıkar. Ekonomi uzmanları bu aşamadan sonra yani plan yapmak ve hedeflere ulaşma yolunu belirlemenin ardından ailelerin başarı ile karşılaşacaklarını belirtiyor. Bunun için aile fertleri, bencillikleri ve başına buyruk hareket etmeleri bir kenara bırakmalı ve gönül birlikteliği içinde ailenin saadetini düşünmelidir.
Uygunsuz iktisadi şartlarla yüzleşme konusunda ekonomi uzmanları birkaç stratejiye işaret ederek böylece bu tür durumların tesirlerinin azalmasını veya gelecekteki olumsuz tesirlerinin engellenmesini gündeme getiriyor. Kötü ekonomik şartlarla ailelere yardımcı olabilecek yollardan biri zaruri olmayan giderleri silmektir. Gerçekte ailelere bütçe açığı sorunu ile karşılaştıran ve makul olmayan giderlerden kurtulmak için her zaman titiz bir bütçe planı yapılması şart. Bu bütçeyi her zaman biraz tasarruf yapabilecek şekilde düzenlemek gerekiyor. Hayat sigortası da ailelere ekonomi dalgalandırmalara karşı koruyan önemli etkenlerden biri. Hiç kimse ne zaman vefat edeceğini bilmez ve hiç kimse ailesini iktisadi sorunlarla baş başa bırakmak istemez. Gerçi hayat sigortası sizin mali yaşamınızda etkisi olmayabilir ama hiç kuşkusuz ailenizi korumakta da etkili olacaktır.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını, ayrıca aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin bir başka bölümünü de sonuna geldik. Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.